Ayrım 15. Fi. Akilah Azra Kohen. Sayfa 181. 12. Arabanın taze serinliği Özge'nin zonklayan beynine ve kuruyan boğazına iyi gelmişti. İç döşemesinin krem rengi derisi ve konforlu koltuğu çölden nihayet vahaya varmış bir insanın yaşayabileceği cinsten bir huzur yaratmıştı. Ama kendisini düşürdüğü küçültücü durumun yıkıcı etkisi hala bedenindeydi. Başı ağrıyor ve kalbi ritmi bozuk bir şekilde atıyordu. Bir süre hiç konuşmadan sessizce yol aldılar. Özge oturduğu koltuğun camından dışarı bakarken sanki kendisinin içine düşürdüğü utanç verici durumdan saklanıyor gibiydi. Sadık ise gayet sakin, gözü yolda, öylece oturmaktaydı. İlk konuşan Özge oldu. Böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan verdiğim için üzgünüm. Saygısızlık ettiğimi düşünmenizi asla istemem, dedi neredeyse fısıldayarak. Sadık kızdaki ani davranış değişikliğini izliyordu. Biraz önce kendisine meydan okuyan çöl kaplanı şimdi ev kedisine dönüşmek üzereydi. Ve çok alışık olduğu bu durum her zaman can sıkıcı olmuştu. Adı zamanla ona her kapıyı açan, herkesi teslim alan bir parolaya dönüşmüştü. Adı kendi varoluşunun önüne geçen herkes gibi Murat Kolhan da çok yalnızdı. Etrafında yalakalardan ya da hayranlardan başka kimse yoktu. Kıza cevap verdiğinde biraz önce hissettiği heyecanın içinde nasıl da yok olduğunu fark etti. Önemli olan birbirimizi anlamamız. Sizi dinliyorum, dedi. Özge kafasını sallayarak onayladı. Yapması gereken konuşma için güç toplamaya çalışıyordu. Yutkunup boğazını temizledi. Şoförün konuşulanları duyduğunun farkındalığıyla isim kullanmayarak konuya girdi. Bahsi geçen kişiyle ilgili sizinle bildiklerimi paylaşmak isterim. Ama anlamadığım bazı şeyler var. Sizinle tüm açıklığıyla konuşmak istiyorum, dedi. Sadık başını bir kez sallayarak onayladı. Özge onayı alınca vücuduyla Sadık'a dönüp şoförün duymasından tedirgin bir şekilde "Onun korktuğu kişi ben değilim. Yani onunla kişisel bir ilişkin falan olmadı. Ama benim bildiğim, daha doğrusu bulduğum bir şey var. Büyük bir şey. Dergi beni onunla röportaja gönderdiğinde aslında hiç açmak istemediğim bazı konuları bir şekilde açmak zorunda kaldım. Ve görmeliydiniz. Gerçekten sarsıldı, dedi. Özge iyice heyecanlanmıştı. Aklına yeni gelmiş gibi kendini koltukta yine geriye bırakıp yüksek sesle "İnanamıyorum bana böylesine savaş açtığına." diyerek aklından o an geçenleri söyledi. Sonra yine nerede olduğunu hatırlayıp Sadık'a döndü. Kafasındakileri toparlamaya çalışarak "Her neyse, pardon. Konu şu. Bulduğum şey güçlü ama bilginin derinlerine inip daha detaylı, daha güçlü bir şekilde size sunmak isterim. Ve bunu yapabilmek için en az 2-3 haftaya ihtiyacım var." derken Sadık kızın sürekli vücut dilini, ellerini kullandığı hareketli konuşmasını dinliyordu. Sakince lafa girdi. "Benden daha detaylı bir araştırma yapabileceğini düşünmen naiflik değil mi Özge Hanım?" Özge tereddüt etmeden "Hayır, hiç öyle düşünmeyin. Duyulmaz mı sanıyorsunuz siz etrafta onunla ilgili sorular sormaya başlayınca?" diye itiraz etti. Kız haklıydı ama Sadık gülerek "Soruları benim soracağımı kim söyledi? Benim de elçilerim var," dedi. Özge geri adım atmadan "Tamam işte, benden daha iyisini bulamazsınız. Tek istediğim toplamda 30 bin dolar. Kısa bir sohbet için bana vermek istediğinizin belki 3 katı ama ayrıca ülkenin en çok satacak dergisinin %20'sini de sahip olacaksınız," dedi. Özge konuşmasının heyecanından sıyrılıp Sadık'ın suratındaki tebessümlü bakışı gördü. Kendisinin bu işi beceremeyeceğini ama hayal kurmasının çok sempatik bir durum olduğunu söyleyen bir tebessüm ve eğlenen bir bakıştı bu. Özge'nin asla hak etmediği, katlanamayacağı haksız bir bakıştı. İçinde yükselen çığlık Özge'nin burun deliklerinden hava olarak çıktı. Gözlerinin derinliğinde beliren ifadeye yansıdı. Bu ifade kararlılıktı. Özge içindeki tüm heyecanı toplu iğnenin başı büyüklüğünde ama bir kara deliğin ağırlığında oluncaya kadar bastırdı. Sol bacağını oturduğu koltuğun üzerine çekti, kıvırıp tüm vücuduyla Sadık'a döndü. Anlaşılmak istiyordu. Sadık kızın bu hareketine dikkatle bakıp vücuduyla cevap verdi. Vücudunun belinden yukarısını kıza döndürüp sağ kolunu yaslandıkları koltuğun üzerine koydu. Şimdi yarım parantez şeklinde kızı kapsamış olsa da Özge'nin dikkati tamamen kendi düşündüklerindeydi. Özge ellerini burnunun ucunda bir Budist gibi birleştirdi. 3 saniyelik beklemeden sonra elini indirip tane tane, dikkatle "Murat, Sadık Bey, yaklaşık 2 sene önce Creme de la Creme, Kanal E'nin eski yayın yönetmeni Ruha Mahsun'la ilgili bir röportaj hazırlamıştı. Belki hatırlarsınız. Kesin hatırlarsınız. Röportajın sorularını ben hazırlamıştım. Ve Aylin Karasu'yu sorması için ikna etmiştim. Hani günün sonunda adamın gay olduğu ortaya çıkmıştı. Çok büyük olay olmuştu. Az kalsın Creme de la Creme kapanıyordu. Hatırladınız mı?" dedi. Sadık olayı hatırlamıştı. Kaşlarını kaldırıp aklından geçen düşünceyi yeniden onayladı. Bu kız işin politikasından hiç anlamayan bir amatördü. Sadık konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmadan kafasını durumunu hatırladığını belli edecek şekilde salladı. Özge tane tane konuşmasına devam etti. Şimdi siz bana eğer içinizde birazcık dürüstlük ya da önemseme kalmış olsaydı benim gizli ilişkilerden, dengelerden ya da sektör politikasından anlamayan biri olduğumu söylerdiniz ve yanılmış olurdunuz. Çünkü anlıyorum dedi. Sadık kafasından geçirdiklerinin kız tarafından direkt kendisine söylenmesine şaşırmıştı. Ama bir an bile bunu Özge'ye hissettirmedi. Özge yeşil bir alev gibi yanan gözlerini Sadık'ın çatık kaşları altında parlayan gözlerinden ayırmadan her kelimenin üstüne basarak ben Ruha Mahsun'un işinin bittiğini, iyi bir haber için harcanabilir olduğunu zaten hesaplamıştım. Derken Sadık sakince lafa girdi. Az kalsın dergiyi kapatıyordum. Hesabını daha iyi yapmayı öğrenmelisin dedi. Özge gözlerini kırpmadan ama kapatmadınız. Ve ben niye kapatmak zorunda kalacağınızı da hesaplamıştım. Çünkü Ruha Mahsun'un Dışişleri Bakanı'yla 4 yıldır bir ilişkisi olduğunu da biliyordum. Daha da ötesi, kapatmak için size baskı yapılsa da Dışişleri Bakanı'yla ilgili rüşvet skandalının 4 gün sonra manşette çıkacağını da haber bölümündeki arkadaşımdan öğrenmiştim. Baskının yapıldıktan 4 gün sonra kalkacağını ve baskıcıların tamamen geri çekileceğini de hesaplamıştım. Görmüyor musunuz? Ben keşfedilmemiş bir altın madeniyim ve tam avucunuzun içinde 30 bin dolarla bir ay parlatılmayı bekliyorum. Size çok para kazandırırım ve daha da iyisi bir sürü politik güç, gücünüze güç katarım. Anlamıyor musunuz? Bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Siz sadece adını koyun dedi. Sadık sarsılmıştı hem duyduklarından hem de kendisinden bir nefes uzaklığında duran Özge'nin içine akan ışığından. Tereddütsüz bir istekle Özge'ye doğru uzandı ve koltuğun üzerine duran koluyla onu tamamen kendine çekip kapsayarak dudaklarını yapıştırdı. Bir an içinde olan bu hareket Sadık'ın bedenindeki ağını durdurdu. Ta ki boyun atar damarının üzerine şiddetli bir hızla aldığı darbeye kadar. Özge kendisini kapsamaya kalkan herifi hemen geri itti. Kendinden uzaklaştırdı. Bunun içinde patlayan tiksintiyle karışık öfkeyi dindireceğini düşünmüş olsa da dindirmedi. Hiç düşünmeden havaya kalkan eli Sadık'ın suratına tüm hiddetiyle patladığında Özge ancak kendine gelebildi. Tokadın şokuyla şoförün arabayı durdurması ve Özge'nin kapıdan fırlarcasına çıkması an kadar sürse de yediği tokadın etkisi Sadık'ın beyninde uzun süre yankılanacaktı. Arkasına ormanı almış, topraktan fışkırıyormuşçasına tasarlanmış açık hava sahnesinin gece içindeki karanlığı her gök gürlediğinde aydınlanıyor ve zemininde birikmiş suya vuran damlalar net bir şekilde görülüyordu. Deniz, bu dekorasyonu gerçekleştirebilmek için iç mimar dahil birçok sahne yönetmeniyle görüşmüş, her birinden aldığı fiyatlar karşılayabileceğinden yüksek çıkınca çareyi radikal bir yöntemde bulmuştu. Sahneyi konservatuvarın el sanatları bölümündeki öğrencilerle birlikte tasarlamışlar ve yapımında hurdacılardan ya da civardan topladıkları, kendi evlerinden getirdikleri malzemelerini kullanmışlardı. Sahne tasarlamaya başlandığında tam bir çöp yığınıydı ama doğru ışık ve su işin içinde dahil edilince sonuç inandırıcı olmuştu. Kendi orijinalliğiyle büyüleyici, yamalı, her parçası başka bir şeye ait, eşi benzeri olmayan bir sahneydi bu. İki su baskını, 4 elektrik kaçağından sonra sahne ve dekorun tamamlanması toplamda 2 ay 12 gün sürmüştü. Su efekti yüzünden okulun maun sahnesini kullanamamışlardı. Zaten tüm bu gösteri ve izleyiciler nasıl olsa bu küçük salona sığamazlardı. Sahneye okulun koruya bakan büyük arka bahçesini inşa etmeye karar vermişlerdi. Deniz, insanları inandırıldıklarında nasıl da mucizevi yaratıklar olduklarını aynı bir mucizeyi izler gibi izlemişti. Mutluydu. Öğrencilerse istedikleri her şeyi gerçekleştirebilecekleri inancıyla tanrılar gibi özgürdüler. Sahne bitmişti. Yapımı görüldüğünden çok daha basit olmuştu. Yağmur efekti için başta denedikleri 4 yöntem sonuç vermemiş, hatta felaketlere neden olmuştu. Ama 5. yöntem uygulaması işlemişti. Çözüm çalışmalara kendince destek vermeye çalışan okulun hademelerinden gelmişti. Deniz fikrin 6 hademeden hangisinden çıktığını hatırlamıyordu şimdi. Ama ikinci su baskınının olduğu gecenin sabahı bir mucize gerçekleşmişti. Hademeler kendi aralarında yağmur sorununu 4 metreye 4 metre 2 çıtayı artı şeklinde tavana sabitleyip sağlamlaştırarak ve bu dev artının üstüne bir bahçe hortumunu spiral şekilde dolayıp hortumun üstüne 10'ar santimetrelik aralıklarla delikler açarak çözmüşlerdi. Sonuç muhteşemdi. Üzerine dans edecek suya dayanıklı sahneyi yapmak da kolay olmamıştı. Ama yine de başardılar. Heykel bölümündeki bir öğrenci haftanın 4 günü bir şirkete bağlı olarak epoksi yer kaplaması çalışmaktaydı. Ve ham maddenin Deniz'in kendi cebinden verdiği parayla alınmasıyla birlikte epoksi sahne tüm tesisatıyla hazırdı. Dansçılar ayaklarını geçirecekleri ve kaya tırmanışçılarının kullandığı bir malzemeden yapılan özel çoraplar sayesinde kaymadan gösterini yapabileceklerdi. Sahneyi ve proveyi gören bir ses sistemi şirketi geceye hemen sponsor oldu. Toplantıda gösterinin zaman akışı finalize edilerek girişteki Duru'nun dansı oy birliğiyle kaldırılmıştı. Konu kendisine özellikle de dans edişine gelince herkesin izlemekte gönüllü olduğu Duru, kendi açılış sahnesinin iptalini duyunca ihanete uğradığını hissetmiş, iki müzik öğrencisinin önünde denize bağırıp çağırıp çekip gitmişti. İlk defa başına gelen bu iptalin nedenlerinin şahsi olduğunu o an için anlamasa da sonraları adanın etkisini anlayacak ve onu epey sorumlu tutacaktı. Deniz, aklı durdu olmasına rağmen işini iyi yapan herkes gibi kafasını toplayıp gösteriye konsantre olmaya çalıştı. Başta çok zorlansa da hazırlıklardan sonra adının müziğinin başlamasıyla tüm düşünceleri kendinden alınmıştı. Artık sadece müzik vardı. Sahneye, senkronize ritimde yükselen bir tempo ile çalan 5 parlak davul çıktı. Omuzlarını astıkları davul çalanlar siyah sahnenin karanlığında ve giydikleri kapşonlu siyah plastik yağmurluğun korumasında neredeyse görünmez olmuşlardı. Üzerlerine çiseleyen yağmur sanki havada asılı duran davulları okşuyor, davula vuran sopalar hiçbir ele ait değillermişçesine havada ritim tutuyorlardı. Önce tek sıra halinde yan yana duran davullar ritimle birlikte kendilerinden birer adım açıklıkta bir üçgen oluşturdular. Üçgenin en ön uç noktasında duran Orkun, grubun başı olarak hem müziğin ritmini kontrolde tutuyor hem de diğer enstrümanlara girmeleri için referans noktası veriyordu. İlk referansla birlikte sahnenin arkasında davulcuların oluşturduğu üçgenin son noktası olarak iki keman sahnede belirdi. Müzik, davulların ve kemanların ahenginde yükselen ritmiyle devam etti. Adanın kemanı yoktan var olurcasına sahnede Orkun'un tam yanında üçüncü keman olarak belirdi. Aslında davulcuların girişinden bile önce kendi siyah yağmurluğunun içinde görünmez bir şekilde arkası seyirciyle dönük yere çökmüş duran ada, sıra kendisine gelince ayağa kalkıp yağmurluğunun içinden akan bir hareketle çıkardığı kemanını seyirciye dönüp çalmaya başlamıştı. Sahnede parlayan 5 davul ve 3 keman ve sahnenin sol arka köşesinde aynı şekilde kamufle edilmiş piyanonun beyaz tuşları havada asılıymışçasına akıtıyordu müziklerini. Müziğin yükselen ritmi adanın kemanında da en yüksek oktava ulaştı. Sahne tamamıyla müziğe aitti. Aynı adanın olmasını istediği gibi. Kendisine ait bu anda Duru'ya asla yer yoktu ve onu kendi anlarından uzak tutmanın tek yolu Duru'nun güzelliğinden daha baskın müzikler yaratmak, kendini yaratmaktı. Bu ada için yeni keşfedilmiş bir yol ve sadece bir başlangıçtı. Bir gün uluslararası üne sahip olduğunda başarısının arkasında yatan en büyük motivasyonun Duru olduğunun farkına varacak ve kendiyle yüzleşecekti. Yaklaşık 6 dakika süren müzik bittiğinde dinleyenler alkışlayamadılar bile. Deniz tamamıyla müziğin büyüsüne kapılmıştı. Koordinatörler dağılmadan önce son bir kere toplanıp sahnenin görsel kısmını daha da güçlendirmenin yollarını konuşmuşlar, müziğin etkisine teslim olup en sadesinde karar kılmışlardı. Deniz, evin yolunu tutana kadar ne Duru'yu ne de aralarına geçen şiddetli tartışmayı düşündü. Düşündüğünde ise dinlediği müziğin etkisiyle Duru'nun şımarıklık yaptığına karar vermişti bile. Böyle bir müzik tam adanın söylediği gibi sadece enstrümanlarla tek başına var olmalıydı. Geriye kalan her şey, herkes fazlalıktı. Tek sorun bunu Duru'nun anlamasını sağlamaktı. Müziği Duru'ya dinletmeliydi. 14. Saatlerce yürümüştü, sakinleşemiyordu. Kendini ihanete uğramış hissediyordu. Ona yabancı olmayan bu iğrenç duygu onu yine yakalamıştı. Deniz kendini en güvende hissettiği, sığındığı adamdı. Birliktelikleri boyunca her ne olursa olsun hep yanında olacağından emin olduğu tek kişiydi. Ama şimdi o da diğerleri gibi onu yalnız bırakmıştı. Artık öfkeden kudurmak üzereydi. Babasının ölmüş olmasına, annesini kendisinden uzaklaştıran üvey babasının annesine olan aşkına, önce yatılı okula sonra babaannesini göndererek kendisinden kurtulan annesine duyduğu öfke hayatı boyunca hissettiği yalnızlığın bir ürünüydü. Şimdi aynı öfke asla ihanete uğramayacağına emin olduğu Deniz'in boktan bir müzik için kendisini yalnız bırakmasınaydı. Hem de kendini zaten yaralı hissettiği böyle bir günde. Tek istediği şey sadakatle sahip çıkılmak olan bu güzel yaratık içindeki yalnızlık hissinin ağırlığıyla yorgun yürüdü eve. Eve vardığında Deniz çoktandır evdeydi. İçindeki öfke Deniz'in canını yakmak istiyordu. Aynı onun yaptığı gibi ona ait olan, değer verdiği bir şeyi onun elinden almak istedi. Kendisiyle konuşmaya çalışan Deniz'e aldırış etmeden doğru stüdyoya indi. Deniz'in beste kutusunu açtı. Besteler yazılı peçete ve kağıtlarla dolu olan kutudan onun paylaşmakta en çok zorlandığını bildiği peçeteyi buldu. Ve Deniz'in şaşkın bakışları arasında itiraz bile etmesine meydan vermeden peçeteyi ağzına tıktı, çiğnedi ve yuttu. Deniz'in konuşma çabalarını reddedip böyle bir ihaneti hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını haykırarak yukarı odasına gitti. Deniz üzgün, Duru nefret doluydu. Sadece Duru'ya dinletmek için adaya ikinci kere çaldırdığı ve telefonda kaydettiği müziği yatak odasındaki komodinin üzerine koyarak "Tek istediğim dinlemen," dedi odadan çıkarken. Müziği dinlediğinde yapılan bu değişikliğin nasıl da yerinde olduğunu Duru'nun da anlayacağını düşünmüştü. Bugün ilişkilerindeki yepyeni bir dönemin ilk günüydü. Telefon komodinin üzerine beklerken Duru soyundu. Duş aldı. Duştan çıktığında hala siniri geçmemişti. Nasıl geçebilirdi ki? Resmen ihanete uğramıştı. Yokluğunda onun hakkını korumak yerine Deniz onu düşünmemişti bile. Saçlarının suyunu havluyla alırken düşünmeye başladı. İlişkilerinin başından beri garip bir bencilliği vardı Deniz'in. Onun tarafından hiç sevilmediğini düşünmemişti Duru. Ama Deniz'in tercihinde daima ikinci sırada geldiğini de biliyordu. Özellikle de şimdi. İlk sıra daima müziğindi. Başta bundan rahatsızlık duymayan Duru, Deniz'in bu özelliğinden hep iyi bir şeylerin çıkacağını hayal etmişti. Satış rekorları kıran bir albüm gibi bir şeyin. Ama yıllar içinde Deniz'in yaratmak için bu kadar istekli atan kalbinde, yarattığını paylaşmak için hiçbir yer olmadığını anlamıştı. Çok büyük paralar kazanabilecek bu kabiliyetin gün be gün kendini esrara vermesini, kafası dumanlı bir şekilde aynı koltuğun aynı köşesinde aynı surat ifadesiyle oturmasını, anlamsız bakışları içinde kaybolmasını izler olmuştu. Bunu hiç sorgulamamıştı şimdiye kadar. Şimdi ise kendini Deniz'le garip bir bekleyişin içinde hissediyordu ilk defa. Dişlerini fırçalarken telefonu eline aldı. Kayıt dinlemeye hazır ekranda duruyordu. Umursamazca düğmeye basıp müziği başlattı. Ağzındaki diş fırçasının kulaklarında hışırtılı yankılanması müziği duymasını engelleyince müziği durdurdu. Dişlerini fırçalamayı aheste aheste bitirip ağzını çalkaladı. Çıplak vücuduna beyaz elbisesini geçirdi. Saçlarını kuruttu. Bugün kendini iyi hissetmiyordu. Ama evde kalmak da istemiyordu. Can Manı'yı antipatik bulsa da davetine gitmek hiç yoktan daha iyi olacaktı. Aslında davete çağrılmaları bile garipti. Odadan çıkarken bir tuşa basarak daha önce başlattığı müzik aldığı yerden devam ettirdi. Biraz daha sakinleşmişti şimdi. Müzik, telefonun düşük kaliteli hoparlörlerinden cızıltılı çıkmasına rağmen Duru, çalan yayların gücünü hissedebiliyordu. Ayakta öylece durup dinledi. Bu müzik, bugün koridorda dinlediğinden daha farklıydı. Kısa, tek dozluk bir müzikti. Ve vücutta doping etkisi yaratıyordu. Tüyleri diken diken eden, tam vücutta akacakken bitiveren bir etkiydi bu. Orgazm olmak üzere olan bir kadının kendisini tutup orgazmını geciktirmesi gibi bir etkiydi. Bittiğinde bile keyif veren bir etki. Duru hemen odaya geri döndü. Elektronik eşyaların parçalarını koydukları ikinci çekmeceyi açtı. Karman çorman çekmecenin içinden kulaklığını bulup çıkardı. Dolana dolana düğüm olmuş kulaklığını açmak için uğraşmadı bile. Ucunu hemen telefona takıp kulaklığı kulaklarına geçirdi. Müziği başlattığında kaydın yine kalitesizliği kendine çok belli etmesine rağmen müzik tüm güzelliğiyle, eşsizliğiyle kulaklarında yankılanmaya başladı. Duru dinledi müziği. Daha fazla da dinleyebilirdi. Ama önce Deniz'le konuşması gerekiyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 191.